Bugün masamızda teknoloji dünyasını gerçekten sarsan bir meydan okuma var. Elon Musk, WhatsApp'ı resmen güvensiz ilan etti ve kendi platformu olan X Chat'i sahneye sürdü. Bu ilk bakışta hani sosyal medyadaki o sıradan milyarder atışmalarından biri gibi duruyor.
Ama aslında hiç de öyle değil. Bu yüzeyin altında çok daha büyük bir stratejinin, belki de yıllardır planlanan bir vizyonun ilk adımı olabilir.
Evet, evet.
Elimizdeki kaynaklara baktığımızda bunun sadece bir mesajlaşma uygulaması rekabeti olmadığını görüyoruz. Bu dijital kimlik, gizlilik ve hatta küresel finans sistemi üzerine kurulu bir satranç oyunu adeta.
Kesinlikle. Bize sağladığınız bu kapsamlı analizler, makaleler de hep aynı noktaya işaret ediyor. Mesela milyarlarca insanın iletişim alışkanlıklarını kökten değiştirme potansiyeli taşıyor. Bizim de bugün görevimiz bu. Bu hamle geleceğin iletişim standardını belirleyecek bir teknoloji devrimi mi, yoksa devasa bir halkla ilişkiler kampanyası mı? Gelin bu konunun katmanlarına birlikte inelim.
Bence başlamamız gereken yer Musk'ın nihai hedefi. Yani yıllardır dilinden düşürmediği o meşhur her şeyin uygulaması. Everything App vizyonu.
Evet.
XChat bu vizyonun sadece bir parçası değil, adeta kalbi ve dolaşım sistemi olmak üzere tasarlanmış. Yani bu vizyonu anlamadan XChat'in neden WhatsApp'tan farklı olduğunu tam olarak kavrayamayız.
Bu her şeyin uygulaması vizyonu gerçekten de çok iddialı. Dinleyicilerimiz için biraz somutlaştıralım mı?
Tabii.
Çin'deki WeChat gibi bir modelden bahsediyoruz sanırım. Yani sabah uyanıyorsunuz, arkadaşınıza günaydın mesajı atıyorsunuz.
Evet.
Öğlen yemeğinizi sipariş ediyorsunuz. Akşam faturanızı ödüyorsunuz. Hatta doktor randevusu alıyorsunuz. Hepsi tek bir uygulama üzerinden.
Tam olarak bu. Hayatınızın dijital işletim sistemi haline gelen bir süper uygulama. Musk'ın X ile hedeflediği şey tam da bu.
Sosyal medya, haber, iletişim, ödemeler.
Hepsi. Alışveriş. Hepsi tek bir çatı altında. İşte XChat, bu devasa yapının tüm iletişim ve finansal işlem damarlarını oluşturacak altyapı olarak kurgulanıyor. Sadece bir sohbet özelliği değil, sistemin kendisi.
Anladım. Bu büyük resmi gördükten sonra o zaman bu vizyonun temel taşına, yani XChat'in kendisine odaklanalım. Onu farklı kılan o teknik detayları masaya yatıralım. Mesela bu Rust mimarisi dedikleri şeyle başlayalım mı? Kulağa çok teknik geliyor ama bizim için anlamı ne?
Aslında anlamı çok basit. Hız ve sağlamlık. Rust özellikle bellek güvenliği konusunda şu an en modern ve güvenilir programlama dillerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yani bu ne demek?
Bu şu demek, WhatsApp gibi devasa platformlarda yaşanan ve dışarıdan siber saldırılara kapı aralayabilen bellek sızıntısı gibi hatalara karşı doğası gereği çok daha dayanıklı. Musk en başından itibaren kalenin duvarlarını sağlam örmek istemiş, daha hızlı, daha az çöken ve teoride daha güvenli bir temel vaat ediyor.
Peki bu hız ve güvenlik vaadi ortalama bir kullanıcı için gerçekten fark yaratır mı? Yani mesajlarımız zaten saniyeler içinde gidiyor. Bu teknik üstünlük insanları platform değiştirmeye ikna edecek kadar somut bir fayda sunuyor mu sizce?
Tek başına muhtemelen hayır. Ama diğer özelliklerle birleştiğinde anlam kazanıyor. Ve işte o özelliklerden belki de en önemlisi geliyor. Kimlik doğrulaması için telefon numaranıza ihtiyaç duymaması.
Ha.
Sadece X kullanıcı adınız yeterli.
İşte bu, oyunun kurallarını değiştiren bir hamle gibi duruyor. Çünkü telefon numarası dijital dünyadaki pasaportumuz gibi bir şey. Neredeyse her hizmete onunla kaydoluyoruz ve bu bütün dijital ayak izlerimizin birbirine bağlanmasına neden oluyor.
Kesinlikle. Meta'nın iş modeli tamamen bu bağlantı üzerine kurulu zaten. Facebook, Instagram ve WhatsApp hesaplarınız telefon numaranız aracılığıyla görünmez iplerle birbirine ve dolayısıyla gerçek kimliğinize bağlı.
Ve bu bağ da reklam verenler için paha biçilmez bir veri madeni oluşturuyor.
Aynen öyle. XChat'in bu bağı koparma iddiası gizlilik odaklı kullanıcılar için devrim niteliğinde. Ancak bu iddia sizin de ima ettiğiniz gibi iki ucu keskin bir bıçak.
Evet, aklımdaki soru da tam olarak buydu. Paylaştığınız makalelerden birinde de bu riskin altı çizilmiş. Telefon numarası zorunluluğunun olmaması bir yandan müthiş bir gizlilik sağlıyor. Ama diğer yandan bot hesaplar, dolandırıcılar ve yasa dışı faaliyetler için adeta bir cennet yaratma riski taşımaz mı?
Çok yerinde bir soru.
Platformun güvenliğini nasıl sağlamayı planlıyorlar ki?
Bu X'in önündeki en büyük zorluklardan biri. Telefon numarası bir kullanıcının gerçek olduğunu doğrulamanın en basit yoluydu. Bu ortadan kalktığında çok daha gelişmiş yapay zeka tabanlı kimlik doğrulama ve anomali tespit sistemleri kurmak zorundalar. Aksi takdirde platform kısa sürede bir spam ve dolandırıcılık çöplüğüne dönebilir. Bu gizlilik ve güvenlik arasındaki o klasik gerilimin en net örneklerinden biri.
Ve sanırım bu gizlilik iddiasını bir adım öteye taşıyan bir diğer teknoloji de peer-to-peer yani P2P şifreleme.
Evet.
Musk'ın bunu Bitcoin benzeri olarak tanımlaması çok dikkat çekici. Bu sistemle mesajların hiçbir merkezi sunucuda iz bırakmadan doğrudan sizin cihazınızdan karşıdaki kişinin cihazına akması hedefleniyor. Bu kulağa neredeyse sihirli geliyor.
İşin ilginç yanı şu ki bu teknoloji yeni değil. Hani BitTorrent gibi dosya paylaşım ağlarında yıllardır kullanılıyor.
Doğru.
Ancak bunu küresel bir mesajlaşma uygulamasına entegre etmek devasa bir mühendislik meydan okuması. Geleneksel uçtan uca şifrelemede bile mesajınız şifreli bir paket olarak WhatsApp'ın sunucularından geçer. P2P modelinde ise eğer iddia edildiği gibi saf bir şekilde uygulanırsa ortada bir aracı sunucu kalmıyor.
Yani mesaj...
Mesaj adeta dijital bir posta güvencini gibi doğrudan hedefine ulaşıyor. Bu, mesajlarınızı biz bile okuyamıyoruz iddiasını, ortada bizim okuyabileceğimiz bir şey zaten yok noktasına taşıyor.
Ama bir saniye, bu P2P şifreleme kulağa harika geliyor ama pratikte ne kadar güvenilir? Yani hiçbir merkezi sunucu yoksa bu sistemi denetleyen kimse de yok demek değil mi bu?
Evet.
Bu durum başka güvenlik riskleri doğurmaz mı? Ya da daha basit bir soru. Telefonumu kaybedersem veya çalınırsa ne olacak? Merkezi bir sunucuda yedeğim yoksa tüm sohbet geçmişim buharlaşıp uçar mı?
İşte bu, kullanıcı deneyimi açısından P2P'nin en zayıf karnı. Evet, eğer ek bir bulut yedekleme çözümü sunulmazsa, verileriniz tamamen cihazınıza bağımlı hale gelir. Cihazınız bozulduğunda veya kaybolduğunda o veriler de kaybolur.
Bu büyük bir bedel.
Mutlak gizlilik için ödenmesi gereken bir bedel olabilir. Güvenlik riskleri konusundaysa merkezi bir denetim olmaması, sistemin kendi içindeki kriptografik güvenliğe %100 bağlı olduğu anlamına gelir. Yani eğer o şifrelemede bir açık bulunursa, bunu merkezi olarak tespit edip düzeltmek de çok daha zorlaşır. Kısacası kontrolü tamamen kullanıcıya veriyor ama...
Sorumluluğu da kullanıcıya yüklüyor, anladım. Peki tüm bu iddialı teknolojik altyapı, Musk'ın WhatsApp'a yönelik o sert saldırılarının zeminini oluşturuyor, konunun fitilini ateşleyen olaya, yani Meta'ya karşı açılan davaya gelelim. İddialar çok ciddi.
Evet, bu dava yıllardır gizlilik çevrelerinde fısıldanan şüpheleri somut bir hukuki sürece taşıdı. Eski Meta çalışanlarının tanıklıklarına dayandığı iddia edilen dava, WhatsApp'ın temel güven vaadini sorguluyor.
Davanın özü şu, WhatsApp mesajların içeriğini okuyamadığını söylese de ki buna uçtan uca şifreleme engel oluyor, kiminle, ne zaman, nerede ve ne sıklıkla konuştuğunuz gibi meta verileri toplayıp analiz ederek reklam hedeflemesi için kullanıyor.
Aynen.
Bu şey gibi, mektubun içini okumuyoruz ama zarfın üzerindeki tüm bilgileri kaydedip satıyoruz demek gibi bir şey. Bu benzetme doğru mu?
Mükemmel bir benzetme. Hatta daha da ileri götürebiliriz. Sadece zarfın üzerini değil, o zarfı hangi postaneden, günün hangi saatinde gönderdiğinizi, ne kadar sürede bir mektup yolladığınızı, karşı tarafın ne kadar sürede cevap yazdığını da biliyorlar.
Vay canına.
Üçeyinde bir araya geldiğinde inanılmaz derecede detaylı sosyal grafikler ve davranış profilleri oluşturuyor. Yani kanser tedavisi gören birinin onkoloji kliniği, destek grubu ve bir peruk dükkanıyla olan iletişim trafiğini analiz ederek ona peruk reklamı göstermek için mektubun içine okumalarına gerek yok.
Bu gerçekten tüyler ürpertici. Musk'ın WhatsApp mesajlarınızdan reklam çıkarıyor. Bu dev bir güvenlik açığıdır çıkışı ve Telegram CEO'su Pavel Durov'un WhatsApp'a güvenmek saflıktır diyerek ona destek vermesi bu bağlamda çok daha anlamlı hale geliyor.
Evet, teknoloji dünyasında Meta'ya karşı ciddi bir güvensizlik cephesi oluşmuş durumda. Bu çok açık.
Meta ne diyor peki?
Meta cephesi ise bu iddiaları saçma ve teknik olarak imkansız diyerek reddediyor. WhatsApp Başkanı Will Cathcart'ın savunması, şifreleme anahtarlarının sadece kullanıcıların cihazlarında olduğu ve kendilerinin bu anahtarlara erişiminin olmadığı yönünde.
Bu teknik olarak doğru bir savunma ama.
Doğru bir savunma. Ancak dava şifreli içeriğe erişimle ilgili değil, o içeriğin etrafındaki zarf bilgileriyle, yani meta verilerle ilgili. Meta, bu verileri topladığını gizlilik politikasında zaten kabul ediyor. Fakat bunu hizmet kalitesini artırmak ve güvenliği sağlamak için yaptığını iddia ediyor. Tartışma verinin toplanıp toplanmadığından çok hangi niyette ve ne amaçla kullanıldığı üzerine yoğunlaşıyor.
Anladım. Bir onda iletişim alışkanlıklarınızdan para kazanıyoruz iddiası, diğer yanda sadece hizmeti iyileştiriyoruz savunması. Ortada dev bir güven krizi olduğu kesin. Peki gelelim asıl can alıcı soruya. Tüm bu tartışmaların sonunda kim kazanacak?
Ah evet, milyon dolarlık soru.
Yani X-Chat'in bu kadar üstün olduğu iddia edilen teknolojisi, WhatsApp'ın sarsılmaz görünen saltanatını yıkmaya yeter mi?
Olayın bütününe baktığımızda, burada teknoloji savaşlarının en acımasız ve en temel kuralı devreye giriyor. Ağ etkisi, yani network effect.
Yani bir hizmetin değeri, onu kullanan insan sayısıyla katlanarak artar. Telefonu icat eden ilk kişi için o alet tamamen işe yaramazdı, çünkü arayacak kimsesi yoktu.
Tam olarak bu.
Çok doğru. X-Chat'in önündeki en büyük dağ da bu zaten. WhatsApp'ın 2 milyarı aşkın kemikleşmiş kullanıcı kitlesi. Anneniz, babanız, iş arkadaşlarınız, apartman yöneticiniz, mahalledeki futbol grubunuz, herkes orada.
Ve bu sosyal yerçekimi inanılmaz güçlü.
Geçmişte Google gibi bir devin tüm gücüyle ve parasıyla Google Plus'ı piyasaya sürüp Facebook'un bu ağına nasıl çarpıp daldığını gördük. X-Chat bir sonraki Google Plus vakası olmaya aday değil mi?
Eğer X-Chat'in tek vaadi daha güvenli bir WhatsApp olmak olsaydı, cevabım kesinlikle evet olurdu. İnsanlar arkadaşlarının ve ailelerinin olduğu yerde kalma eğilimindedir. Yeterince iyi olan genellikle mükemmel olana galip gelir.
Ama Musk'ın stratejisi farklı diyorsunuz.
Çok farklı. O daha iyi bir WhatsApp yaratmaya çalışmıyor. O tamamen farklı bir kategori yaratmaya çalışıyor.
Yani mesele elmalarla elmaları karşılaştırmak değil, elmalarla portakalları karşılaştırmak mı?
Tam olarak. İşte burada tüm o teknik detaylar birleşip anlamlı bir bütün oluşturuyor. Düşünün, iz bırakmayan P2P sohbetler üzerinden kimliğinizi bir telefon numarasına bağlamadan merkeziyetsiz bir şekilde para transferi yapabildiğiniz bir platform.
Bu artık sadece bir mesajlaşma uygulaması değil.
Kesinlikle değil.
Bu noktayı birleştirelim o zaman. Bu sadece bankalara rakip olmak değil, bu SWIFT gibi uluslararası para transferi sistemlerinin temeline, yani merkezi kontrole ve denetime meydan okumak demek.
Aynen öyle.
Musk'ın vizyonu sadece WhatsApp'tan daha güvenli bir sohbet uygulaması değil, potansiyel olarak devletlerin ve bankaların kontrolü dışı bir ekonomik ekosistemin ilk adımı. Kaynaklardaki analizler de bu potansiyelin altını çiziyor.
Kesinlikle. Eğer X-Chat bu X-Money entegrasyonunu başarıyla hayata geçirirse, kullanıcılara sunduğu değer önerisi daha güvenli sohbetten finansal egemenlik ve anonimliğe evrilir.
Bu da bambaşka bir kullanıcı kitlesini çeker.
Tabii, özellikle mevcut finansal sisteme şüpheyle yaklaşan, gizliliğine her şeyden çok önem veren ve kripto para ekosistemine yakın duran milyonlarca insan için karşı konulmaz bir çekim merkezi yaratabilir. Başlangıçta bu kitle niş olabilir ama zamanla büyüyerek WhatsApp'ın o ağ etkisini kırabilecek alternatif bir çekim merkezi oluşturabilir.
Bu vizyon, Musk'ın hackerlara yaptığı o meşhur kırabiliyorsanız kırın çağrısını da farklı bir ışıkta görmemizi sağlıyor. Bu sadece bir pazarlama hamlesi mi, yoksa sistemine duyduğu sarsılmaz bir güvenin işareti mi?
Muhtemelen ikisi de. Bu, her şey ya da hiç mantığıyla oynanan çok yüksek riskli bir kumar. Bir yandan sistemime o kadar güveniyorum ki bütün dünyanın en zeki beyinlerine meydan okuyorum diyerek potansiyel kullanıcılara üçlü bir güven mesajı veriyor.
Diğer yandan da?
Diğer yandan eğer birileri bu sistemi kırarsa tüm proje ve vizyon daha başlamadan yerle bir olabilir. Ayrıca unutmamak gerekir ki X-Chat henüz milyarlarca kullanıcının aynı anda yüklendiği gerçek bir stres testinden geçmiş değil. Güvenlik sadece teoride değil, en önemlisi pratikte kanıtlanmalıdır.
Peki tüm bunları toparlayacak olursak, karşımızda iki farklı felsefenin savaşı var gibi duruyor. Bir yanda herkesin kullandığı, alışkanlıklarımıza işlemiş, kolay ve yeterince güvenli görülen WhatsApp'ın temsil ettiği kolaylık ve yaygınlık felsefesi.
Diğer yandaysa XChat'in sunduğu daha niş, kanıtlanmamış ama mutlak gizlilik, kimlik kontrolü ve finansal özgürlük vaat eden egemenlik ve kontrol felsefesi.
Ve bu savaşın sonucunu da...
Bu savaşın sonucunu sadece hangi uygulananın daha iyi olduğuna dair teknik tartışmalar değil, kullanıcıların gelecekte neye daha çok değer vereceği belirleyecek. Alışkanlıkların getirdiği konfora mı, yoksa dijital kimliğin ve verilerin mutlak kontrolüne mi?
Özetle, bugün masaya yatırdığımız kaynaklara göre karşımızda rast tabanlı, sağlam mimarisi, telefon numarasız anonimliği ve merkeziyetsizliği hedefleyen P2P şifrelemesiyle yepyeni bir paradigma sunan XChat var.
Rakip tarafta ise
milyarlarca kullanıcının muazzam alışkanlık gücünü arkasına almış ama meta veri toplama suçlamalarıyla güvenilirliği sarsılan dev WhatsApp duruyor.
Ve bu iki güç arasındaki mücadele, önümüzdeki yıllarda sadece hangi uygulamayı kullanacağımızı değil, dijital dünyadaki varlığımızı nasıl tanımlayacağımızı da şekillendirecek gibi görünüyor.
Paylaştığınız tüm bu kaynaklardaki analizlerin ortak noktası şu: bu savaşın galibini en nihayetinde teknoloji veya milyarderlerin egosu değil, kullanıcılar, yani siz belirleyeceksiniz. Hangi platformun sunduğu değer önerisi ve felsefe sizin için daha ağır basıyorsa kazanan o olacak.
Bu incelemeden sonra belki de aklınızda kalması gereken asıl soru şu: dijital bir hizmeti ücretsiz kullandığınızda bu hizmetin müşterisi mi oluyorsunuz, yoksa ürünü mü? Bu savaş bu sorunun cevabını her zamankinden daha önemli kılıyor.